Bugün okumak istiyorum Efesliler mektubundan. Ve orada Pavlus imanlının durumu anlatıyor. Ve çok yüce şeyler anlatıyor. Beş defa diyor göklerdeki yerlerde Rabbimiz bizi aldı bu yeryüzünden ve göklere transfer etti. Nasıl diyeceğim? Biz buradayız. Ben düştüm mü? Hani kemiklerimi kırıyorum. Ne demek göklerde geziyoruz? Ama gerçekten bizim pozisyonumuz hani Allah'ın önünde öyledir. Sanki biz dakikada oradayız. Ama şimdi en başta bizim durumumuzu, kendi halimizi iyice anlayalım diye kameraya geri çeviriyor. Ve önceki hayatımıza bir göz atıyor. Ve İsa Mesih'e gelmek isteyen bunu iyice anlamalı. Bugün ne konuşuyoruz? Hani gerçekten insanın halini, insanın pozisyonu, Allah'ın önündeki durumunu anlamak için bunlar çok önemli sözler. Neden? İsa kendisi açık dedi ki, çok kişi geliyor bana Rab, Rab diyorlar. Ama gün gelecek onlara diyeceğim ben sizi hiç tanımıyorum. Kiliselerimiz dolu, dolup taşıyorlar. Herkes ilahi söylüyor, haleluya diye bağırıyor. Ama acaba İsa Mesih gelince kaç kişi diyecek sen gerçek imanlıydın, sen değildin. Onun için dikkat ederim. Çünkü biz kendi durumumuzu Allah'ın önünde anlamazsak imanlı olamayız. Şimdi biliyorsunuz korku filmlerinde bir tip yaratık var. Onun adı zombi. Herkes zombileri biliyor değil mi? Öyle filmlere belki bakmışsınız. Zombiler nedir? Bunlar aslında ölü kişiler, ölüler. Tamam mı? Ama gene de yürüyorlar. Hani bir takım ölüdür ama gene de hayatta bir takım yani hareketler ediyorlar. Ve diri kişileri saldırıyorlar. Öyle bir ataka yapıyorlar. Belki onları görmüşsünüz öyle filmleri. Ve ben araştırdım bu inanç nereden geliyor? Bu inanç aslında Haiti adasından geliyor. Değil mi? Karibik böyle bir ada var Haiti. O da Fransızca konuşuluyor. O da Batı Afrika ve Kongo'dan köleler getirdiler yüzlerce sene önce. Ve o köleler Afrikalı halkların inancını da oraya getirdiler. Ve o da öyle bir inanç vardır. Ve Haiti'de inanıyorlar ki bu zombiler hakkında onlar nasıl oluyor? Onlar ölüler ama geliyor bir tane büyücü, Bokor diyorlar bu kişinin adı Bokor. Çeşit büyücü. O ölü insanları büyü yapıp mezardan çağırabilir ve sonra kendi kölelerine yapıyor onları. Tamam mı? Mezardan çıkarıyor, onlar bir takım hareketler ediyor ama ruhları yok, canları yok. Yani bu Bokor dediğimiz büyücü onları kontrol ediyor ve o zombileri çalıştırıp kendine köle yapıyor. O zombilerin kendi istekleri yok. Her konuda o Bokor'a itaat ediyorlar ve büyücü ne derse onu yapıyorlar. O Bokor onları yürüttürüyor, onları hareket ettiriyor istediği gibi, bir kukla gibi oynattırıyor onları. O zombilerin hiç kurtulma şansları yok. Ancak eğer daha güçlü bir kahin gelirse, daha güçlü bir büyücü gelirse ve var onlara erkek ise yungan diyorlar, kadın ise mambo diyorlar. Şimdi bu daha güçlü büyücüler hani bu büyüyü bozup bu zombileri gerçek insana çevirebilirler. Diyorlar ki tanrıların ruhu onların üzerine gelirmiş ve o zaman o kuvvetle zombileri serbest ederlermiş, normal diri insanlar olsunlar. Şimdi soracağınız neden bunu anlatıyorum? Ne ilgisi var bu İncil'de? Çünkü bugün okuyacağımız şeyler, ayetler bize gösteriyor ki hani eski halimizde biz de o zombilere benzerdik. Yürüyen ölüler gibi. Kendi irademiz yok, kendi gücümüz yok, kendi isteğimiz yok. Birisi bizi bu Bokor birisi gibi hani istediği gibi oynattırırdı. Evet, İncil bizi öyle gösteriyor ve onun için okumak istiyoruz. Efesliler 2. bölüm ayet 1'den 5'e kadar. Tamam mı? O da bizim eski halimizi çok güzel anlatıyor. Sesleyin. Siz suçlar ve günahlarınız içinde ölüydiniz. Ölüydiniz. Bir zamanlar bunların yolunda yürürdünüz. Bu dünyanın gidişine uyardınız. Havadaki kuvvetlerin kralına uyardınız. Aynı o ruha hani şimdi seslemeyenlerin içinde işliyor. Hepimiz de onların arasında beden tabiyetinin istekleri içinde yaşardık. Şimdi biz diyor, Pavlus'a kendine katıyor. bedenin istediklerini ve fikrin istediklerini yerine getirirdik. Tabiyetimiz öyleydi ki aynı öbür insanlar gibi. Allah bizi durmadaka kızardı. Eski halimiz bu. Ayet 4 devam ediyor. Ama Allah merhametten yana çok zengindir. Çünkü bize çok büyük sevgisini gösterdi. Ne vakit suçlarımız içinde ölüydük, Allah bizi Mesih'le beraber diriltirdi. Evet, merhamet ile kurtuldunuz. Ne kadar güzel bir söz bulunuyor en sonunda. Önceki halimiz ne kadar korkunç, ne kadar kötü ise şimdiki halimiz de o kadar iyidir. Şimdi eski halimize bakalım. Eski halimizde diyor ki siz ölüydiniz. Efesliler 2:1. Siz suçlar ve günahlarınız içinde ölü idiniz. Arkadaş, sen bunu anladın mı? Normal halinde her insan ölüdür. Rab İsa'nın meşhur bir lafı var bir cenazede. Bırak şimdi onları, ölüler kendi ölülerini gömsünler. E nasıl? Sen benim peşime düş diyor. O da işin yok, sen diri bir kişisin. Benim peşine gelenler hepsi diri insanlardır. Ölülerin arasında işimiz yok. Rab Allah ilk insanlara konuştu. Ve o ağaçtan yediğiniz gün öleceksiniz. Onu çok iyi biliyoruz. Adem ve Havva'ya konuşurken diyor ki, o ağaçtan yediğiniz gün öleceksiniz. Yaratılış 2:17. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Peki o gün mü öldüler? O olaydan sonra 900'den fazla sene yaşamadılar mı sanki? O zaman nasıl o gün öldüler? Nasıl öldüler? Bakalım o günde ne değişti? Rab diyor ki o günde öleceksiniz. Evet, eskiden hani acı, ağrı ve korku yokken, değil mi? Yoktu acı, yoktu ağrı, yoktu korku Adem ve Havva'da. Ve birdenbire bu meyve yedikten sonra Yaratılış 3:16'da Allah konuşuyor kadına. Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim. Ben sana çektireceğim bir ceza gibi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Acılar, hastalıklar, bedensel şikayetler hepsi o gün başladı. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük bir düşüş oldu. Ağrısız, hastalıksız bir yaşam düşünebiliyor musun? Ne kadar güzel bir yaşam. Evet, Adem bir havada vardı, öyle bir yaşam kaybettiler. Ölmek böyle. Sonra yetmiyor bu. Kadına gene konuşuyor. Kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek. Aa, bunu beğenmedim. Karı koca arasındaki çekişme, yani üstün olma duygusu. Kim üstün? Kadın mı üstün, erkek mi üstün, değil mi? Hani daha nikah yaparken birbirinin ayaklarının üstünü basıyor, basmaya çalışıyorlar. Daha o zaman başlıyor bu kavga sanki. Adem ve Havva'la başlandı. Rab Adem'i ve Havva'yı yaratırken yoktu öyle bir şey. Kim daha üstün, kimi sözü geçiyor. Ha, ben onun, kendi sözümü ona geçireceğim. Öyle bir şey yoktu. Beraberlik ve harmoni vardı. Böyle kavgasız bir hayat düşünebiliyor musun? Kavgasız bir hayat. Yine devam ediyoruz. Yaratılış 3:17-19. Bu sefer Rab Adem'e konuşuyor. Rab Tanrı Adem'e dedi. Toprak senin yüzünden lanetlendi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Önce yemekler yukarıdan geliyordu. Meyveler. Kopar ye. Zahmetsiz. Ama şimdi diyor lanetlisin. Topraktan yemek yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Allah'ın laneti bu. Toprak laneti. Önceden Rab insanlara zahmetsiz yiyeti sağlardı. Şimdi gene her şey zor olacak. Zahmetsiz bir hayat düşünebiliyor musun? Rab insanı bunun için yarattı. Ama hepsini kaybettiler. O gün ölüm budur. Ölüm buradan başladı. O gün başladı o ölüm. Ve Romalılar 8:20 bize çok güzel anlatıyor. Bu dünyada olan her şey anlamsızlığa mahpus edildi. Anlamsız. Amaç yok. Boş. Her şey boş. Yaşarsan da yaşamazsan da hep aynı. Sen düşün. Yaşadın 60, 70, 100 sene diyelim. E sonra ne değişti bu yeryüzünde? Sümüklü böcekler var ya. Belki böyle seyretmişsiniz. Sümüklü böcekler yürürken biliyorsun arkada böyle ıslak bir iz bırakıyorlar değil mi? Hani görüyorsun, burada bir sümüklü böcek geçti değil mi? Evet, sen geçindikten sonra herhangi bir iz bırakacaksın mı? Hı? Yeryüzünde herhangi bir değişiklik oldu mu sen yaşadın diye? Evet, Rab diyor ki her şey anlamsızlığa mahpus edildi, teslim edildi. İzopçu yaşadın diye bir hangi bir ispat kalacak mı? Hani tamam, senin çocukların, torunların seni hatırlayacak birkaç sene. Kim büyük dedesini hatırlıyor? Kim büyük dedesinin babasını hatırlıyor? Yok. Sanki yaşamış, yaşamamış hiçbir fark yok. İşte insanın durumu bu. İyice anla bunu. Bunu anlamadan kurtuluş yok sana. O da bir başlangıç noktası var. Evet, zombi hayatı. Zombi hayatı budur. Hareket ediyorsun bir robot gibi. Geziyorsun, tozuyorsun, çalışıyorsun, para kazanıp harcıyorsun. Ama en sonunda efekt nol, sıfır. Hiçbir şey yok. Her gün aynı. Kalkıyorsun, giyiniyorsun, işe gidiyorsun, eve dönüyorsun, yatıyorsun. Ve ertesi gün gene aynı. Hayat diyor, yaşam anlamsızlığa mahpus edildi. Çıkamazsın. Bir mahpus gibi çıkamazsın bu mahpustan. Evet, tam bir zombi hayat. Ve Paulus devam ediyor. Bunların yolunda yürürdünüz diyor. Siz imanlılar hatırlayın eskiden neydi hayat. Burada günah için konuşuyor. Ve yürümek sözü kutsal kitapta her zaman sürekli yaşamak anlamına giriyor. Günden güne yaşamak demektir. Nasıl uzun yolda yürürken adımlarını otomatik atıyorsun değil mi? Yani düşünmüyorsun. Ay böyle mi atayım? Adımı böyle şöyle mi atayım? Yok. Tak tak tak tak yürüyorsun otomatik. Ve İncil'de, kutsal kitapta yürümek sözü bu demektir. Biz günahı o biçimde işliyoruz, aynı biçimde. Yürürdük diyor. Biz günah içinde yürürdük. Hiç anlamadan, hiç düşünmeden günah içinde yaşıyoruz. Hani oturup plan yapmıyoruz. Acaba daha fazla, daha güzel nasıl günah işleyebilirim diye kimse oturup hesap yapmıyor. Otomatik geliyor. Yürürdük diyor. Ama alışkanlık olarak, hiç düşünmeden, sanki bir refleks gibi günah işlerdik. Paulus diyor, sizin haliniz buydu. Yalan olsun, ikiyüzlük olsun, gururlu sözler, kendini beğendirmek, hava atmak, küfür, sövmek, aşağılamak, başkasını kırmak, pis düşünceler, pis laflar, bütün bunlar günlük hayatımız idi diyor. İnsan o işleri hiç düşünmeden yapıyor. Öyle değil mi? Sen oturmuyorsun, nasıl kendimi daha çok beğendireyim, plan yapıyorsun. Hayır, bu refleks gibi otomatik yapıyorsun bunu. Ama Rab onlara günah diyor. Biz gene sanıyoruz günah lazım, büyük bir iş olsun. Ama hayır, her söylediğin yalan, her yaptığın kırıcı söz, her aşağılayıcı bakış hepsi birer günahtır. Biz bunları otomatik yapıyoruz, alışkanlık gibi. Ve şimdi Paulus diyor bunlar eskiden idi. Bir kere düşün, eskiden idi derse demek bunlar şimdi yok. Bir imanlıya bir değişiklik oluyor. Bir imanlı bu takım yaşama sırt çevirmiş. Böyle devam etmiyor. Ve şimdi Paulus gösterecek, öyle yaşarken aslında bizi kim kontrol eder? Yani bu normal insanları normal yaşamda devam ederken aslında kim onları kontrol ediyor? Aslında biz serbest değildik diyor. Düşmanımızın kontrolün altındaydık. Düşmanımızın kontrolün altında derken esir idik. Ah, birçok kişi diyor ki nasıl esir? Ben serbestim. Ne istersem yaparım. Gezerim, tozarım da karar vereceğim ben. İsa insanlarla konuşurken aynı reaksiyonu gördü. Yuhanna 8'de 32-34'e kadar bunu görüyoruz. İsa konuşuyor kalabalığa, tapınağın içinde. Siz hakikati bileceğiniz, hakikat da sizi serbest edecek. Gerçeği öğrendik mi? Diyor, serbest olacağız. Ona cevap olarak dediler, biz İbrahim'in soyundanız. Hiçbir vakit kimseye esirlik yapmadık. Nasıl diyorsun serbest olacağınız? Zaten serbestiz. İsa onlara şöyle cevap verdi. Size çok doğru bir şey söyleyeyim. Her kim günah işlerse günahın kölesi oluyor. Bak, serbestsin diyorsun ama hayır. Her kim günah işlerse günahın kölesi oluyor. Demek günah işlemek bizi hani mahpusa sokuyor. Birisinin kölesi oluyoruz. Bunu düşün azıcık. Müslümanlar sanıyor insan serbesttir. Sanki ne zaman istersen sevap işleyebilirsin, ne zaman istersen günah işleyebilirsin. Onların düşüncesi bu. Ve öyle bir ortamdan geliyoruz. Müslüman düşüncesi kafamızın arkasında daha da yatıyor. Ben serbestim. Günah da yapalım, sevap da işleyebilirim. Bu sanki insanın kafasına daha yakın bir düşünce. Evet, daha yakın, çünkü o insan düşüncesidir, Allah'ın düşüncesi değil. Ve İncil'de Rab bize başka bir fikir veriyor. Allah'ın düşüncesi bize başka anlatıyor. Hayır, sen serbest değilsin. Sen günahı kontrol etmiyorsun, o seni kontrol ediyor. Bu anlayışa gelmek lazım. Yoksa kurtuluş yok. Romalılar 7:14 diyor ki, biliyoruz Allah kanunu ruhça bir şeydir. Ama ben ruhça değilim, bedenciyim. Günahın eline satılmışım. Günahın eline satılmışım. Demek birisi seni kontrol ediyor artık. Günah seni kontrol ediyor. Değil sen günahı. Değil istediğin zaman günah yaşıyorsun. Hayır, sanma ki. Sen uzaktan kumandalı bir küçük arabasın, bir oyuncak arabası gibi birisi seni ayırıyor. 2. Petrus 2:19. Onlara serbestlik için söz veriyorlar. Bu konuşuyor yanlış öğreticiler, yani sahte muallimler için. Kendileri gene çürüklüğün esirleridir. Çürüklüğün esirleri, köleleri. Çünkü kişi kime yenilirse ona esir oluyor. Günah bizi yeniyor. Biz kontrol edemiyoruz onu. Ve böylelikle, yani bir savaşta, bir armiye başka bir ordu yendi mi, o zaman bu yenilen ordu köle oluyor. Eskiden öyleydi. Yoktu askerlerin hakları. Ve biz de diyor günaha düştük. Yani günaha yenildik. O günah ordusu bizim ordumuzu yendi. Ve biz bundan sonra artık köleyiz bu orduya. Titus 3 ve 3. ayet şöyle diyor. Çünkü biz de bir vakitler anlayışsız idik. Seslemezdik. Aldatırılırdık. Türlü çeşit isteklere ve zevklere hizmetkarlık ederdik. Kötülük ve kıskançlık içinde yaşardık. Kin dolu, birbirimizden azlaşmayan kişileriydik. Bak, günah böyle anlatıyor. Değil katillik, değil zina. Nefret dolu, kin dolu, başkalarından azlaşmayan, bunu gösteriyor günah olarak. Peki bizi kontrol eden düşman kimidi? 3 ayrı cevap veriyor. 3 ayrı düşmanımız var. 3 ayrı şeye esir idik. 3 ayrı şeye kölelik ederdik. Ve onları gösteriyor. Birincisi diyor şeytan. Günah işlemekle şeytanın esiri oluyoruz. Diyor ki, havadaki kuvvetlerin kralına uyardınız. Havadaki kuvvetlerin kralına uyardınız. Aynı o ruha, hani şimdi seslemeyenlerin içinde işliyor. Şimdi imanlıyken biz övünüyoruz. Bende kutsal ruh var. Allah'ın ruhu var. İmanlıyken öyle konuşuyoruz. Peki, bu ne demek? Kimde Allah'ın ruhu yoksa o başka bir ruha itaat ediyor. Hangi ruh? O da şeytanın ruhu. Şeytanın ruhuna itaat ederdik diyor. Ve sen şimdi git bunu başkasına anlat. İmansıza anlat. Aa diyecek. Bu çok aşırı bir laf. Ne konuşuyorsun? Hani okey, kabul ediyorum. Bende azıcık günah var. Ama kimde yok ki? Aldanmayan bir Allah diyoruz ya. Ama bu demek değil ki ya hemen şeytanın hizmetçisi olayım. Ne konuşuyorsun? Ben satanist miyim? Satanist yaptınız bizi. Ben Allah'a tapıyorum, şeytana değil. Ve kişiler bunu duyarken öyle bir cevap verecekler. Bir refleks gibi. Ha, tamam, azıcık günah var ama ben de şeytanın ruhu mu var? Ona mı hizmet ediyorum? Hayır, kabul etmiyorlar. Sonra bakın şeytan nasıl anlatıyor. Havadaki kuvvetlerin kralı. Havadaki kuvvetlerin kralı. Etrafımızda görünmeyen bir dünya var. Yani bunu görmeye, düşünmeye alışık değiliz. Yani nasıl bu havayı böyle göremiyoruz? Bu renksiz bir duvar yok sanki. Aynı biçimde görünmeyen ruhsal bir dünya var. Ve biz orada yaşıyoruz. Ruhsal bir dünya içinde. Ve o dünyada bazı güçleri, bazı kuvvetlerle doludur. Ve şeytan baştan kafa kaldıran biriydi, katildi, hayata karşıydı. Ve biz günah işlerken diyor ona uyuyoruz. Biz günah işlerken şeytanı düşünmüyoruz ama onu kopya ediyoruz. Biz aynı şeytan gibi Allah'a kafa kaldırıyoruz. Çünkü şeytanın özü bu, Allah'a karşı kafa kaldırmak, isyan etmek. İsa Getsemane bahçesinde dua etti. Baba benim isteğim değil, senin istediğin olsun. Ama biz günah işlerken ne yapıyoruz? Onun tam tersini. Baba senin istediğin nedir? Boş ver. Ben sana bakmıyorum, benim isteğim olsun. Benim isteğim olsun. Günahın özü budur. Kafa kaldırmak. Ve böyle yaparken sen şeytanı kopya ediyorsun. Şeytana uyuyorsun diyor. Çünkü aynı onun gibi düşünüyorsun. Onun yaptığını tekrarlıyorsun. İnsan kendi hatasını anlatırken, işte yaptım, ettim, günah işledim. O zaman nasıl bir laf kullanıyorlar? Şeytana uydum. Öyle değil mi? Şeytana uydum. Ama bu söz şeytana uydum. Bunu derken kendimizi suçlamıyoruz. Sanki bahane arıyoruz. Bahane arıyoruz değil mi? Sanki bir suç ortağı arıyoruz. Ben yaptım ama şeytan da yanımdaydı. Beraber yaptık. O bana yol gösterdi. Değil mi? Şeytana uydum. Nasıl hava yasak meyveden değildikten sonra hemen dedi ki yılan beni aldattı. O yüzden yedim. Görüyor musun? Suç ortağı arıyor. Yani şeytana uydum. Öyle değil mi? Şeytana uydum lafı kendimizi yani akapaka çıkarmak için kullanıyoruz. Bende o kadar suç yok. O bana yaptırdı bu işi dercesine. Ama sen hani Allah burada İncil'de aslında ne konuşuyor diye düşünüyor musun? Bir kere düşün. O söz bizim suçumuzu azalttıracağına 100 kat büyüttürüyor. Şeytana uydum. Ne demek bu? Ne? Sen şeytana mı uydun? Bu nasıl oldu? Allah'ın baş düşmanına yardım mı ettin? İşbirlik mi yaptın? Bu demek şeytana uydum. Günah bu. Evet. Onun için diyor ki siz havadaki kuvvetlerin başına uyardınız. Şeytana uyardınız. Bu nasıl oldu? Nasıl şeytana uydun? O seni zorladı mı? 10 tane cin mi gönderdi sana da bu işi yaptın? Öyle mi düşünüyorsun? Hani o yalan söyledin. Yani gittin karını aldattırdın. Başka kızlarla gittin, kızına akıl verdin, abort yapsın. Bütün bu işleri şeytan yani 10 tane cin mi yolladı bunu yaptın? Hayır. Sen gönül razılığının, dobrovolno şeytana uydun. Aynı onun gibi kafa kaldırdın. Allah boş ver, sormuyorum bile ne istiyor. Ve derse bana ben kendi istediğimi yaparım burada. Şeytan dedin, senin fikrin daha güzel Allah'ın fikrinden. Senin örneğine hayranım. Günah işlerken böyle oluyor. Ve kimi kere şeytan direktle uğraşıyor bizimle. O doğru. Kimi kere yani şeytan işini gücünü bırakıp bir insanla uğraşıyor. Böyle örnekler var. Mesela Yahuda. İsa'yı ele veren Yahuda. İskariotlu. Yuhanna 3:10-27'de okuyoruz. Yani İsa son sofrasında Yuhanna soruyor. Kim seni ele verecek? Ve İsa Yuhanna'ya diyor ki bu lokmayı bandırıp kimi verirsem odur. Ondan sonra Yahuda'ya veriyor. Yahuda lokmayı alır almaz yazıyor. Şeytan onun içine girdi. Bak ne kadar sarp bir söz. İsa da ona yapacağını tez yap dedi. O anda şeytan direkt o Yahuda'nın içine girdi. Ona yaptırdı bir şeyler. Kral Davut'un en büyük günahı Batşeba ile zina yapmak. Sonra onun kocasını öldürmek. O çok fenaydı ama daha büyük bir günah vardı. Hayatının sonunda bir halk sayımı yaptı. Ne demek bir halk sayımı? Bütün askerlerini saydı, kendi askeri gücüne güvendi ve onlar sanki ferahlandı, şanladı. Birinci tarihler 10:21'de okuyoruz. Şeytan İsraillere karşı çıkıp İsrail'de sayım yapması için Davud'u kışkırttı. Direktno uğraştırdı. Davud'u direktno sanki işi gücünü bırakıp Davud'la uğraştı. Petrus. Kocaman Petrus, apostol, kilisenin kayası. O bile. Mata 16:23'te. Biliyorsunuz değil mi? Aman İsa, böyle bir şey yapma. Gitme Yeruşalim'e. Sen haçta ölmeyesin. Olamaz öyle şey. İyilik yapmak istedi. Ama İsa bir kerekten arkasında dönüyor. Ve İsa dönüp Petrus'a dedi ki, çekil önümden şeytan. Sen beni kösteklemeye bakıyorsun. Çünkü sen Allah'ça düşünmüyorsun, insanca düşünüyorsun. Ne oluyor? Şeytan işini gücünü bıraktı, Petrus'a uğraştı. Demek kimi kere böyle oluyor. Ama sen sanıyorsun her yaptığın günah öyle mi? Eğer sadece bu sebepten günah işlersek, hani şeytan direkt bizi giriyor, direkt bizi yaptırıyor, o zaman şeytana çok aşırı fazla iş düşecek. 7 milyar insan her gün düşün bakalım. o kadar meşgul olacak kiralı yok. Hayır, çoğu zaman şeytan direktno bizimle uğraşmıyor. İkinci bir metot var. İkinci bir yöntem var. Ve ikinci olarak Paulus bu okuduğumuz ayetlerde diyor ki bu dünyanın gidişine uyardınız. Dünya. Bu dünya. Ve bu dünya derken anlatmıyor denizleri, Balkanları, ormanları. Dünya burada bir insanların kurduğu bir sistem var. Allah'a karşı giden, Allah'a karşı böyle oluşturdukları bir sistem var. Ve biz bu içinde bulunuyoruz. Hiçbir insan tek başına yaşamaz. Hepimiz bir sanki ağın, bir mrejanın bir parçasıyız. İnsan ilişkiler var. Yok bir insan yalnız yaşasın değil mi? Çok seyrek. Evet. Sadece biz bu ağın içinde, bu mrejanın içinde bir tek iplikiz, bir ipiz. Başkalarına muhtacız, başkalarına bağlıyız. Ama şeytan o başka insanları kontrol ederse, yani onlar da ona hizmet ederse, düşün bir kere ne oluyor? Bu bizim ikinci esirliğimiz, köleliğimiz. Bu oluyor, dünya. Etrafı, mahalle, kısacası. Aile, cins, tamam mı? Bu bizim ikinci esirliğimiz. Şeytanın ihtiyacı yok her zaman bizi gelsin, bizi puşutursun. Hayır, etrafımızda şeytanın adamları var. Ve onlar bizi kontrol ediyorlar. Nasıl insan saat kuruyor, ondan sonra o saat kendiliğinden çalıyor. Eskiden yani öyle çalar saatleri vardı. Aynı biçimde şeytan o insanları kurdu, şimdi otomatik işliyorlar. Gerek yok her zaman bizimle uğraşsın. Ve sen de onlardan birisiydin. Sen de o mrejanın, o ağın içinde bir iplikiydin. Dünya. Ama şimdi uyandın ve istiyorsun o ortamdan çıkasan. Anlıyorsun, farklısın. Ben burada bu mrejadan çıkmam lazım. Olmuyor. Bu dünyadan çıkmam lazım. Ben bu dünyanın parçası değilim artık ama bu çok zor. Çok zor, öyle değil mi? Ve tek iplik o ağdan, o mrejadan çıkar mı? Çıkana kadar ne kadar zorluk görecek? Ve biz imanlılar bu durumda bulunuyoruz. Dünya bizi sıkıştırıyor, dünya bizi kontrol ediyor. Ve bu dünyanın sistemi nasıl işliyor? Bakın 1. Petrus 1.18 bir parça anlatıyor. Bu dünya sistemi imanları nasıl kontrol etmek istiyor? Çünkü biliyorsunuz dedelerinizden kalma boş hayatınızdan kurtuldunuz. Ama değil gümüş ve altın gibi çürüyen şeylerle bir kuzunun kanına benzeyen bir kanla, Mesih'in kanıyla kurtuldunuz. Neydi bu dünya? Nasıl dünya imanlıyı kontrol etmek istiyor? Dedelerinizden kalma boş bir hayat. Biz mahalleye gelirken burada ilk senelerde kafamıza vururduk. Halk nelere inanıyor? Halk ne adetler yapıyor? Ve bir kişi oturup da sormuyor. Dur azıcık. Ben bunun yaptığımı, neden yapıyorum yaptığımı? Hiç. Hiç düşünmüyorlar. Aa babam yaptı, dedem yaptı. 100 senede beri yapıyoruz, ben de yapıyorum. Kanundan kalma değil mi? Bu laf var. Ve diyor ki Mesihçi bundan kurtuldu. Bundan yani çıktı. Ama ne yazık. İmanlılar bile, imanlıcıklar bile ne kadar bu eski adetleri, eski hani dedelerimizden kalma boş hayatlarının adetlerine devam ediyorlar. Kaç imanlı çocuklarını sünnet ettiriyorlar. Hani değil sadece doktorda bir saklanan büyük bir şovla, büyük bir kutlamayla ne oluyor ya? Nasıl? Dedelerimizden kalma. Evet. İkinci bir şey, Yuhanna 1. Yuhanna 2, 10, 16 şöyle anlatıyor bize, dünya nasıl işliyor? Bu dünyada sadece şunlar var, beden tabiatının istedikleri, gözlerin istedikleri ve bu hayatın boş gururu. Üç şey anlatıyor. Tamam, beden istekleri, gözün istekleri, hayatın boş gururu. Dünya böyle çalışıyor, boş bir gurur yaratıyor insanlarda ve biz de katlanıyoruz buna. Ve bunlar babadan değil diyor, dünyadandırlar. Dünya böyle çalışıyor. Bu dünya sistemini anlamak için bir düğüne bak. Bugünlerde insanların çoğu düğünde hiç sevinmiyorlar. Sevinmek yok. Hani sevindin, güzel bir olay oldu, kızın çocuğun evlendi, aile yok öyle bir şey. Haftalar, aylar önce plan yapılıyor ve büyük bir tören, bir seremoni yapılıyor. Her şeyi, her hareket hesaplı. Altınlar hesaplı, saçlar hesaplı, oynamaklar hesaplı. Yani hepsinin arkasında şu soru var. İnsanlar benim için ne düşünecekler? Gurur. Tam dünya sistemi, Yuhanna'nın anlattığı gibi. Dünya sistemi böyle çalışıyor. Ve böylelikle bizi esir ediyor. Ve bu ağdan çıkamıyoruz. Bu mevzadan çıkamıyoruz. Ve bu soru varsa bir imanlının kafasında, hani dünya benim için ne konuşacak, ne düşünecekler. O zaman şeytanın ihtiyacı yok. Sana bir cin yolasında günah yaptısın. Zaten dünya sana yaptırıyor her bir şey. Seni günaha düşürmek için her şeyi yapıyor. Evet, şeytan dedik, dünya dedik ama o da yeterli değil. Bizi esir eden, bizi köle eden üçüncü bir düşman var. O da diyor beden tabiatı. İçeriden. İsa da yukarıdan, İsa da etraftan ama içimizden de bir kölelik var. Köleyiz. Okuyoruz ayet 3. Hepimiz de onların arasında beden tabiatının istekleri içinde yaşardık. Bedenin istediklerini ve fikrin istediklerini yerine getirirdik. Tabiatımız öyleydi ki aynı öbür insanlar gibi. Sanma ki çok farklısın. Hayır. Beden tabiatı sende de var idi. Daha da vardır. Adem ve Hava en birinci günahı işledikten sonra ne oldu? Ne oldu? Tamam, günah işlediler. Ve ondan sonra ne oldu? Şimdi bu da birbirlerinden zıt iki tane fikir var. Kur'an'a göre, Müslümanlara göre Adem ve Hava tövbe etmişler. Allah da onların tövbesini kabul etmiş ve bütün iş oraya kadar ve her şey eskisi gibi devam etti. Evet. Ama İncil'e göre o meyveyi yemekle Adem ve Hava'nın içinde bir şey değişti. İsa'da günah işlediler. Onların tabiatında bir şey değişti. Bozuldu, çöktü, koptu, karanlık oldu. Büyük bir düşüş oldu. Onların tabiatı bozuldu. Yetmiyor o bozuk tabiatını de evlatlarına da transfer ettiler. Kim ondan doğarsa, o çocuklardan doğan, demek bütün insanlar, onlar aynı Adem ve Hava'nın bozuk tabiatını aldılar. DNA gibi. Artık o tarihten sonra her insan günah içinde doğuyor. Neden? Çünkü o tabiatı taşıyor. İçinden geliyor artık. Romalılar 5:12 bizi çok güzel anlattırıyor bunu. İşte böyle günah bir tek insanla dünyaya geldi. Ve günahla ölüm geldi. Ve böylelikle ölüm bütün insanlara yayıldı. Ne de olsa hepsi günah işlediler. Bak çok güzel anlatıyor. Burada sıra nasıl? Fark ettiniz mi? Ne yazıyor? Adem'in günahı yüzünden biz davalanacağız değil. Ama hepsi günah işlediler. Görüyor musunuz? Adem suçlu bulundu ve onun yüzünden ben de suçlu bulunuyorum. Öyle bir şey yok. Ben de günah işledim diyor. Allah seni davalamayacak, suçlamayacak. Adem'in yaptığından için ama senin yaptığından için. Ama Adem'in yaptığı sebep oldu ki sen günah içinde doğasın. Sanki tabiatımız izin vermiyor, günah işlemeyelim. Değişik günahları kimi kere işlemeyebilirsin. Ama en sonunda gene başka bir günah işlemek zorundasın. Sonuç olarak böyle eski halimiz iken yazıyor ki Allah'ın öfkesi. Allah bizi durmadaka kızardı diyor. Rezultat bu. Bir imanlının eski hali, bütün dünyanın hali budur. Allah insanlara kızıyor, öfkeleniyor. Burada aslında yazıyor kızardı ama öfkenin evlatlarıydık. Ya bu anlaşılmıyor. Öfkenin evlatlarıydık. Sanki babamız öfkeydi. Kızgınlık bizim babamız. Öyle anlatıyor. Ve Pavlus mesela Romalılar mektubu, ya o da bütün öğretişini yayıyor böyle. Ve onu anlatırken en birinci söz 1:18'de şöyle yazıyor. Allah'ın öfkesi gökten belli oluyor. İnsanların bütün Allahsızlığı ve haksızlığına karşı belli oluyor. İmansızlığa konuşurken Paulus diyor, en birinci bunu anlayasınız. Değil İsa sizi seviyor, değil hani işte kutsal ruh alacaksınız, değil hani İsa bizim iyi çobanımızdır. Onu anlatmıyor. En birinci söz ne diyor? Allah'ın öfkesi gökten belli oluyor. Bunu anlamadan imanlı olamazsın. Evet, Mesih'in iyi haberini anlamadan insan lazım o kötü haberi anlasın. Sen sadece günah işlemiyorsun, sadece bir gün Allah'ın önünde hesap verecek değilsin. Hayır, dakikada sen Allah'ın öfkesini kaldırıyorsun. Gene Müslümanlıktan kalma, böyle bir düşünce var kafamızın arkasında. Tamam, günah işliyoruz ve şimdi her şey normal. Bütün hayat öyle gidiyor ama ahirette, dünyanın sonunda bir gün gelecek, o zaman Allah öfkelenecek. Hayır, Kur'an'daki Allah tamamen duygusuz. İyilik yaparsan, kötülük yaparsın, bana dokunmuyor. Sen kendi kendine yapıyorsun. Ama İncil'de başka. İncil'de yazıyor, dakikada biz yaptıklarımızla Allah'ı öfkelendiriyoruz. Eski tabiatımız buydu. Çok kötü bir resim değil mi? Çok kötü bir tablo. Bakıyorum herkes, öf sen gene günah hakkında anlatıyor. Hani sanki gene böyle olumsuz bir haber. Beğenmediğimiz bir hava. Ama Paulus mahsustan bunu yazdı. Öyle ki biz eski halimizi iyice anlayalım. Çünkü çok defa imanlıları görüyorum. Sanki yani tamam Allah bizi bu kadar, 2 milimetre kadar affetti. Ve şimdi 0 milimetre oldu. Hani öyle değil. Paulus mahsustan büyüttürüyor, anlatıyor eski halimiz neydi. Rabbin yaptığını iyice anlayalım. Şimdi B tarafına geçiyoruz, ikinci noktaya. Şimdiki halimiz nedir? Öyleyken diri olduk diyor. Ama Allah diyor, ayet 4. Ama Allah merhametten yana çok zengindir. Çünkü bize çok büyük sevgisini gösterdi. Ne vakit suçlarımız içinde ölüydük, Allah bizi Mesih'le beraber diriltirdi. Evet, merhamet ile kurtuldunuz. Bak, Paskalya, İsa'nın dirilişini kutlarken bizim de dirilişimizi kutluyoruz. İsa sadece mezardan çıkmadı, biz de mezardan çıktık. Bu ölü halimizden çıktık, diri insanlar olduk. İşte İsa Mesih'in iyi haberi budur. Ve onu yapmadı sadece, hani kendisine iyi gelsin, o bizi çok sevdi diyor. Çok sevdi diyor. Sen sokakta gezen bir narkoman, bir uyuşturucu bağımlısı. Sen onu sevebileceğin mi? Pislik içinde, kendi kendine yaptı. Değil şimdi başkalar ona yapsın bir kötü, kendi kendisine yaptı. Tamam mı? Ya da bir alkolik artık son durumda. Hani sağa solu bilmiyor artık, hiç altını pisliyor bilmem ne. Öyle bir kişiyi sevebilir misin? Çoğumuzda var, bırak. Yaptı, kendi kendine yaptı. Öyle değil mi? Öyle bir refleks var bizde. Ve biz o kişileriydik. Şimdiye kadar Paulus'un anlattığı bunlardır. Biz öyle kişileriydik ama Rab bizi o kadar sevdi. Allah'ın sevgisi ancak o zaman... Yani büyük olarak anlıyoruz, ne zaman eski halimizi anlıyoruz. Nasıl böyle çok kıymetli bir diamant, bir pırlanta, değil mi? Ne yapıyorlar? Beyaz bir kağıt üstünde göstermiyorlar ama kara ya da koyu mavi böyle bir fon üzerinde gösteriyorlar. Daha fazla şölasın diye. İşte Paulus şimdiye kadar bu arka fonu çizdi. Da şimdi bu diamantı, bu pırlantayı daha iyi anlayalım diye. İsa Mesih'in getirdiği kurtuluşunu o zaman daha iyi anlıyoruz. Merhametten yana diyor Rabbimiz çok zengindir. Merhamet demek affeden bir Tanrımız var. Demek bizi iyilik yapan bir Tanrımız var. Hak etmediğimizi bize veren bir Tanrı var. Evet. Merhamet. Kutsal kitabın Tanrısı gerçekten öyledir. Şimdi yine Müslümanlara bakarsayız Bismillahirrahmanirrahim diyorlar. Ne demek bu? Rahman, Rahim. Bağışlayan ve affedici olan Allah'ın adına. Her bir sorunun başında var. Durma dakika, yazılar dolu. Bismillahirrahmanirrahim. Taksi şoförü arabasını yakarken bunu söylüyor. Ve diyor ki işte ne oluyor? Bizim diyor Rahman ve Rahim bir Allah'ımız var. Ama bu yalan. Kur'an'ın Allah'ı hiçbir zaman Rahman değildir, Rahim değildir. Affetmiyor, bağışlamıyor hiçbir şey. Nasıl diyeceksiniz? Bir Müslüman öldükten sonra onu ne bekliyor? Kabir azabı. Kabir azabı. Daha o da ödettiriyor sana Allah günahlarını. Daha yeni gömülmüşken, 3-4 günlük ölüyken diyor ki hani mezarın duvarları seni sıkıştıracak eğer günahın varsa. Karanlık olacak. Tabii yılanlar çıkacak. 2 tane melek gelecek senin kafana böyle büyük bir çekiçle vuracaklar. Daha o zaman panika var. Ondan sonra ne giriyor? Sırat köprüsü. Cehennemin üstüne asılmış incecik bir ip bilmem ne, o da bir cambaz gibi geçeceksin. Günahın varsa ağır ağır ilerleyeceksin ve aşağıdaki cehennemden gelen ateşler, alevler seni yakacak, bütün yok edecekler. Bir kemik olarak çıkacaksın oradan. Nerede kaldı Rahman ve Rahim? Allah hiçbir şey affetmiyor, ödettiriyor sana. Üçüncü bir şey daha var. Bu çok az bilinen bir hakikat. bu Sırat Köprüsü'nden sonra başka bir köprü varmış. O köprüde sen başka Müslümanlarla karşılaşıyorsun. O da sana ceza verecek, sen de ona ceza vereceksin. Birbirlerinizin günahlarınızı ödettiriyorsunuz abi. Ve en sonunda dördüncü durak cehennem. Cehennem ateşine gireceksin ve son kalan günahlarını orada, yani yok olana kadar sen orada duracaksın. Ve arındıktan sonra bu ateşten geçip belki cennete gideceksin. Evet. Ne, nasıl bir merhametli Allah bu? Nerede Rahman ve Rahim? Yalan. Hepsi yalan. Bismillahirrahmanirrahim en büyük yalandır. Allah hiçbir şey, Kur'an'ın Allah'ı. Hiçbir şey affetmiyor, ödettiriyor. Sanki devlette borcun var. Yok neyle ödeyesin? Gelip evini alıyorlar, buzdolabını alıyorlar, sobanı alıyorlar, çak pabuçlarına kadar her şeyini alıyorlar. Ondan sonra bu aynı devlet kendini övmeye başlıyor, broşürler bastırıyor. Hani yok efendim kendini övüyor. Bizim devletimiz en merhametli, anlayışlı, bağışlayıcı devletimiz. Öyle mi? Ama bizim Rabbimiz bambaşka. Ne vakit diyor suçlarınız içinde öleydik. Rab beklemiyor. Önce kendimizi düzeltirelim. Rab beklemiyor. Önce temiz ol. Önce günahını öde. Ondan sonra cennete alacağım seni. Hayır. Gücümüz yok zaten. Çünkü biz ölüyüz. Öyle bir kişi kendi kendini düzeltirebilir mi? Öyle bir kişi kendi kendini aklayabilir mi? Mümkün değil. Sanki bağırıyorsun bir ölüye, bir kişiye. Haydi de iyilik yap, dürüstle kendini, yürü. Ölü ne yapacak? Hiçbir şey yapamayacak. Hayır. Rab bizi ölülerden diriltirdi, öyle bizi kurtardı. Küçükken, hatırlıyorum 13 yaşındaydım, 13-14 yaşındaydım. Küçükken biz Katolik olarak, Katolik bir aileden ve Katolik olarak büyüdüm. Ve bir sene yazın gittik Fransa'ya. Büyük bir kamp yaptık, büyük bir lager. 350 çocuk oynadık orada, hepsi erkek. Tamamı Fransa'da, Normandiya bölgesinde. Ve herkese dışarıda mutfakta görev yapsın. Her gün başka bir iş veriyorlar sana. Ve ben de bir gün orada işlerken bize verdiler patates soyalım. 350 kişilik patates düşün bakalım. Tonlarca soyardık böyle, saatlerce sürdü. Ve en sonunda ellerimde lekeler oldu. Böyle lekeler oldu ki ne kadar da uğraştım, ne kadar yıkadım çıkmadı. İyice boya nasıl cevizden oluyor, patatesten de oluyor. İşte ve hemen arkadan pazar günüydü. Pazar günü bir papaz getirdiler. Ve açık hava toplantısı yaptılar. Değil bizim yaptığımız gibi biz. Bizim toplantılarımız biraz kaos biliyorsunuz. Ama Katoliklerde çok büyük sıra var, çok büyük seremoniya var. Papaz geliyor büyük rubalarla şimdi. Ve hepimiz diziliyoruz Rabbin sofrası için. Uzun bir kuyruk yaptık, herkes diziliyor. Ve papaz onun eline bir ekmek parçası veriyor. Şarap yok, yasak. Tamam mı? Sadece ekmek veriyorlar. Tamam mı? Ve ben de herkes gibi kuyruğumu bekliyorum. Sonra yavaş yavaş ilerliyor. Tam öne geldim. Papaz görüyor benim ellerime. Leke var. Peki, sana yok. Sana vermeyeceğim. Önce lekelerini yok et, öyle gel. Ama nasıl? 2 saat uğraştın çıkmıyor. Evet. Bana çok bed geldi. Çok bed geldi. Çok fena geldi bana. Nasıl bir Allah? Önce lazım kendi kendimi düzeltireyim. Ondan sonra hakkım var ona katılmaya, ona gelmeye. İşte bütün dinler aslında aynısını söylüyorlar. Yani Hristiyanlık bile, sapık yani sahte Hristiyanlık bile aynısını söylüyor. Önce hayatındaki lekeyi çıkar, temizlen, ondan sonra Allah seni kabul edecek. Sadece İncil farklı. Sadece gerçek Mesihçi inancı, Hristiyanlığı bile katmıyorum. Sadece gerçek Mesih inancı farklı. Hayır, sen o lekeyi çıkaramazsın çünkü ölüsün. Ölüsün, fırsat yok. Elinden bir şey gelmiyor. Ama ben seni temizleyeceğim. Senin borcunu ben ödeyeceğim. Yok kabir azabı, yok Sırat Köprüsü, yok cehennemde ödemek. Bütün borcunu bir kerekten serbestçe ödüyorum sana. İsa Mesih'in büyük mucizesi, iyi haberi budur. Son olarak, acaba son olarak ne diyeceğiz? Ne öğrendik bu bütün hakikatlardan? Rab kime o merhameti gösterecek? Kimin lekesini temizleyecek? Kimin borcunu karşılıksız olarak ödeyecek bu kadar serbestçe? Cevap, kim anlarsa ben ölüyüm. Önce bir kişi iyice ölü halini anlamalı ki İsa'yı bir Mesih ve kurtarıcı olarak kabul edebilsin, o duruma gelsin, gelebilsin biri. bu hakikati kabul ederse, hani o zaman fırsat var, dirilsin. Ki o noktaya gelmemiş kişiler Mesih'i tanıyamayacaklar. Mümkün değil. Çünkü o noktaya gelmek kolay değil. Kim kabul etmeye hazırdır, ben aslında ölüyüm? Kim o kadar kendi gururunu kıracak dersin ki ben yapamıyorum? İşte açan Allah'ın önünde ölüyüm diye kabul eden kaç kişi var? Ama bu da imansızlara konuşmuyor Pavlus. Pavlus konuşuyor imanlılara. Toplantıda olanlara konuşuyor. Anlayalım eski durumumuz neydi ve yeni durumumuz nedir? Nasıl ölülerden diriliğe geçtik? İşte bu bir kişiye enerji veriyor. Ruhsal hizmetler için. Bakıyorum birçok imanlı çok börsük bir hayat yaşıyorlar. Çok Edvam 2-3 haftada bir, ayda bir, 6 ayda bir, senede bir bir toplantıya katılıyor. 1-2 saat bu kadar. Neden bizim aramızda enerji yok, güç yok? Rab'a hizmet edelim. Neden sevinç yok? Neden bu güç yok bizde? Çünkü anlamadık. Rab bizi nereden aldı, nereye götürdü? Nokta burada. Sen diyorsun ama ben Rab'a hizmet etmek istiyorum ama yapamıyorum. Ne bize yardım edecek? Sadece bu. Anla ki Rab seni nereden kurtardı? Ölüyken Mesih'le birlikte seni diriltirdi. Rab sizinle olsun.